Düşler ve Dut Reçeli, Adnan Satıcı, Somut Yayın Dağıtım. Bu kitap 88 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Ağustos 2011. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Adnan Satıcı, 1962 Diyarbakır, 2007 Ankara. İyi bir şair, mükemmel bir baba, eşsiz bir edebiyat ve hayat öğretmeniydi. Her konuyu sanki ilk kez keşfediyor, sanki ilk kez tartışıyor gibi büyük bir heyecanla tartışırdı. İnsanı saran, yüzünden taşan bir gülümsemesi, ki hiç eksik olmazdı, vardı. İnsanları çok severdi. İki eliyle ellerinizi tutar, öperdi. Öyle samimi, öyle savunmasız olurdu karşınızda. Esirgemezdi kendini. Yoksulluk içinde büyüdü Adnan Satıcı. Öğrenim hayatı boyunca çalıştı. Bu yoksulluğuna hayatının önüne koyduğu engellere inat iki üniversite bitirdi. Önce Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini. Adnan Satıcı'nın 1998 yılında yayımlanan bir deneme kitabı var. Adını meşhur Rus edebiyatçı Turgenev'in Babalar ve Oğullar kitabının kahramanı Bazarov'un ölmeden önceki son cümlesinden alan "Burada bir orman var." Bu kitaptaki "Sevdiğim adlar" başlıklı denemesinde "Adımdan şikayetim yok ama soyadım pek yüzüme yakışmıyor." diyor. Şiirleri ilk yayımlandığı günlerde dostlarının önerisiyle soyadını değiştirmeyi bile düşünmüş. Henüz 6 yaşında babasını kaybeden ve yetimhanede büyüyen bu yoksul çocuk, hem babasına olan sevgisinden hem de sözcüklerin verili anlamlarının mutlak değil, yaşamla doldurulur olduğunu öğrendiğinden vazgeçiyor bu fikirden. "Yaşamım boyunca bilgiden başka bir şey satmadım," diyor Adnan Satıcı. Öğretmenlik yapıp maaş almasını saymazsak onu da yapmadı aslında. Bilginin alınır satılır bir şey olduğunu düşünmedi çünkü. Soyadı tatlı bir ironiydi. Cebinde, çıkınında, yüreğinde, beyninde, 45 yıllık kısa yaşamında neye sahip olduysa hiçbirini vermekten çekinmedi. Şapkacı geldi. Yağmurların yorulmak bilmediği günlerdi. 5. sınıfta okuyan bir oğlan çocuğu için sıkıcı günler yani. Okuldan çıkar çıkmaz fazla ıslanmadan evin yolunu tutardı Ali. Annesinin elleriyle hazırladığı yemeğini yedikten sonra ödevlerini yapar, sonra da kezlerce okuduğu öykü kitaplarından birini eline alıp okumaya başlardı. Küçük mü küçük ve yoksul bir kasabanın, yine yoksul bir çocuğunun evinde ne ararsan bulabileceğin bir kitaplık olacak değildi ya. Hepi topu 3-5 kitabı vardı Ali'nin. Hepsi de okuna okuna okunmaz hale gelmiş kitaplardı bunlar. Ali bunlarda yazılanları neredeyse ezberlemişti. Yine de dönüp dönüp okumak zorundaydı. Yapacak başka bir şeyi yoktu çünkü. "Kardeşleriyle oynasın mı dediniz? Ali'nin kardeşleri olduğunu da nereden çıkarıyorsunuz?" Yoktu ki. Oysa kasabanın her evinde en az 3 çocuk olurdu. Bir tek Ali evinde yalnız bir çocuktu. Birbirleriyle uzaktan akraba olan annesiyle babasının Ali'den önce doğan bütün çocukları yılını, ayını, bazen de haftasını doldurmadan yaşama veda etmişlerdi. Ali yaşasın diye dualar etmişler, adaklar adamışlardı. Yaşama tutunmuştu Ali, yaşamıştı. Annesinin babasının dualarını boşa çıkarmamıştı. Onlar da Ali'ye gözleri gibi bakmışlar, üstüne titremişlerdi. Ne de olsa tek sevinçleri, ocaklarının tek ateşiydi Ali. Sevgiyle büyüyen her çocuk gibi güzel, akıllı, uslu bir çocuktu. Bırakın kötülüğü, yaramazlık nedir bilmezdi. Yoksul ailesinin kendisine beslediği umutları küçücük omuzlarında ağır ama mutlu bir duygu yükü olarak taşımayı öğrenmişti. O yağmurlu günlerin birinde kitap okurken uyuyakalmıştı Ali. Güneşli, masmavi bir düşte bulmuştu kendini. Açık mavi bir düş. Güzel bir düş. Beyaz badanalı evlerin çevrelediği bir yolda yelesini savuran bir tay gibi koşuyor, koşuyordu. Ne yol bitiyordu ne de Ali'nin koşusu. Ama aniden "Şapkacı geldi, şapka satarım yok mu isteyen?" diye bağıran, akça pakça yüzlü ihtiyar bir çerçinin önünde bulmuştu kendini. "Anlayamadım." "Şapka diyorum, şapka satarım. Ben şapka takmayı sevmem. İnsan denemeden karar vermemeli. Diyelim ki denedim, ya sonra?" "Sonra? Sonra dilediğin her şeyi gerçekleştirme şansına kavuşacaksın." "Her şeyi mi?" "Her şeyi." Matematik dersindeki o korkunç problemleri çözebilecek miyim? Bunu istiyorsan elbette. Sibel ablamın tedavi olmasını, iyileşmesini sağlayabilecek miyim? Ne olmuş Sibel ablana, neyi var? Böbreğinden hasta. Ameliyatla kendisine sağlam bir böbrek nakledilmezse öleceğini söylüyor annem. Ciddi bir sorun ama benden alacağın şapkalar için önemli bir sorun sayılmaz. O ana kadar yaşlı çerçeği ciddiye almayan Ali'nin tavrı birden değişmişti. İnsanlar böyledir işte. Çaresiz oldukları durumlarda karşılarına çıkan en küçük bir umuda bile bel bağlamaya hazırdırlar. Dayısının kızı Sibel'in bu ölümcül hastalıktan kurtulma umudu her ne kadar akla yatkın bir umut olmasa da Ali'nin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak yine de sormadan edememişti. ''Neden sana inanayım?'' ''İstersen inanma. Seni zorlayan yok. Alıcı değilsen yolumdan çekil.'' ''Dur dur. Peki bu şapka bir işe yaramazsa?'' ''O zaman paranı iade ederim.'' ''Kaç para peki?'' ''Kişisine göre değişir.'' Yani belli bir fiyatı yok mu sattığın malın? Dedim ya, kişisine göre değişir. Peki buna sen mi karar veriyorsun? Hayır, şapka karar veriyor. Çok saçma. Sen böyle düşünmeye devam edersen fiyatı artacak ona göre. Sence nasıl düşünmem gerekir? Kimseye nasıl düşünmesi gerektiğini söylemedim şimdiye kadar. İstediğin gibi düşünebilirsin. Ama sahibinin her isteğini yerine getirecek bir şapkadan söz ediyorum. Böyle bir olanak iyi niyetli olmayan birinin eline geçecek olursa bu hiç kimse için iyi olmazdı, değil mi? Haklısın. Haklısın da bu şapkayı sattığın kişinin iyi ya da kötü niyetli olduğunu nasıl anlıyorsun? Bu çok kolay. Satın alacak kişiyle anlaştıktan sonra şapkayı yapmaya başlıyorum. Bu da epey bir zaman alıyor. Şapkayı yaptıktan sonra şapkanın rengi beliriyor. Beliren bu renk de onu satın alacak kişinin niyetini de gösteriyor. Saçma. Saçmaysa saçma. O halde oyalama beni, işime gücüme gideyim. Seninle de konuşulmuyor, hemen kızıyorsun. Kızmıyorum, yalnızca boş yere zaman öldürmek istemiyorum. Yani, diyelim ki bana kırmızı bir şapka ver mi diyeceğim. Bak evladım, akıllı bir çocuğa benziyorsun ama karşındaki insanı dinlerken yeterince dikkatli değilsin. Ben sana öyle bir şey demedim. Peki ya ne dedin? Senin için yapacağım şapka rengini aldıktan sonra fiyatı belli olacak dedim. Senin için hazırladığım şapka turuncu renk alırsa onu kendinin, ailenin ve yakın dostlarının yararı için kullanacağın anlaşılacaktır örneğin. Ya kırmızı olursa, çünkü kırmızıyı çok severim. Kırmızı bir şapka olursa onu bütün iyi insanların yararına kullanacağın anlamına gelir bu. Yeşil, yeşil şapkada var mı? Olmaz mı? Şapkanın kumaşı yeşile dönüşmüşse bu daha iyi. O zaman yalnızca insanları değil, doğanın her parçası için iyi, doğru ve güzel şeyler yapmak isteğini anlamış oluruz. Şapka mavileşirse, seni sınırlayan her türlü engeli aşmak, sonsuz bir özgürlüğe kavuşmak istiyorsun demektir. Başka hangi renklerde oluşur? Bir de sarı şapka var. Mavi şapkadan da pahalıdır o. Neden? Çünkü bu şapkayı elde etmek isteyenler aslında dünyayı elde etmek amacındadırlar. Her şeye sahip olmak, her şeyi yönetmek isteyenlerin şapkası bu rengi alır. Eh, kabul edersin ki bu kadar büyük bir amacı olanın ödemesi gereken bedel de büyük olmalıdır. Bu çok bencilce bir istek. Kötü olan ne? Bütün dünyaya sahip olmayı istemek. Olabilir. Ama sen onlara amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak şapkayı satarak bu kötülüğe ortak oluyorsun. Olabilir, bunun önüne geçemem. Ben şapka satıyorum. Kıvılcım gibi bir şey yani. İstersen onunla ateş yakıp güneş gibi dünyayı aydınlatıp ısıtırsın. İstersen büyük yangınlar çıkarıp yaşamı yok edebilirsin. Bilirsin, bir kıvılcım her ikisini de gerçekleştirebilecek bir güce sahiptir. Sonsuz mavi bir düşteydi Ali. Yaşlı çerçinin şu son sözlerini nasıl yorumlayacağını bilemiyordu. Kaldırdı başını, gökyüzüne baktı. Ufukta yeşilimsi gri bulutlar vardı. Mor dağların bittiği yerde başlayan sonsuz mavilik bu bulutlarla lekelenmişti. Gitmeliyim diye düşündü. Yaşlı çerçiye hoşça kal diyecekti ki birden yaşlı adamın orada olmadığını fark etti. Hay aksilik dedi içinden, şapkayı alamadan kayboldu işte. Bu kadar soru sorarsan olacağı budur. Büyülü şapka. Kan ter içinde uyandı Ali. Güzel fakat zorlu bir düşten, puslu bir gerçeğe gözlerini açmıştı. Ama tuhaf bir düş gördüm diye düşündü. Keşke gerçek olsaydı. Zira Ali'nin her türlü sorunu çözecek bir kıvılcıma öylesine gereksinimi vardı ki. Yoksuldular her şeyden önce. Babası başkalarının tozlu, çamurlu, pis pis kokan pabuçlarını onarmaktan iki büklüm olmuştu. Ali, okuldan eve dönüşünde babasının küçük dükkanına uğrar, ailesine yiyecek bir şeyler getirmek için sabahın köründen akşamın karanlığına kadar didinip duran babasına yardım etmek isterdi. Babası Halil Efendi, her defasında Ali'yi ders çalışsın diye evine gönderirdi. Ali okuyacak, herkesin saygı duyduğu bir doktor, öğretmen ya da avukat olacaktı. Ali çaresiz kalır, evin yolunu tutardı. Eve vardığında ise annesini nefes almadan çalışırken bulurdu. Yemek yaparken, çamaşır yıkarken, toz alırken, ortalığı süpürürken, elbiselerinin yırtıklarını yamalarken ya da elbise ütülerken. Zavallı anacığını bir an olsun dinlenirken görmemişti. Evin içindeki işler bitmişse evi çevreleyen bahçede çalışırken görürdü annesini. O bir avuç toprak parçasında nefis domatesler, biberler, soğanlar, maydanozlar, naneler yetiştirirdi. Bu da bir katkıydı evin geçimine. Ali bahçeyi sulayan ya da çapalayan annesine yardım etmek istemez miydi? İsterdi elbet. Ancak babası gibi annesi de Ali'nin bahçe sulamaktan daha önemli işleri olduğunu düşünürdü. ''Sen git, dersine çalış yavrum. Aha işte görüyorsun, benim de işim bitmek üzere.'' Akşam olup da sofranın başında buluştuklarında kutsal bir sessizlik kaplardı evi. Doğrusu pek konuşmazlardı. Konuştuklarında da tek dertleri Ali'nin geleceğiydi. Ali kendi geleceği hakkındaki bu konuşmalara pek katılmaz, dikkatle dinlemekle yetinirdi. Akşam yemeğinin ardından odasına çekilir, ödevlerini yapar, daha önce kezlerce okuduğu kitaplardan birini okur, sonra da düşlere dalardı. Sonsuz mavi düşlere. Şimdi yeryüzünün gökyüzüyle buluştuğu bir kayalıkta oturmuş, aşağıda uzanan ovayı seyrediyordu Ali. ''Ne kadar da sonsuz değil mi?'' diye soran bir sesle irkildi. Dönüp arkasına baktı. Aksakallı çerçiydi konuşan. Şaşırmamıştı Ali. Sanki bu yüksek kayalığa onu bulmak, onunla konuşmak için gelmişti. ''Evet, ben de yeryüzü ne kadar da sonsuz diye düşünüyordum. Öyledir, insanlar gibi.'' Ali, yaşlı çerçinin bu son sözlerini anlamamıştı. Gözlerini kısarak, ''İnsanlar gibi mi?'' ''Evet, insanlar gibi. Senin gibi yani. Ben o kadar büyük ve geniş değilim ki, hem hiç kimse bu ovadan daha büyük olamaz. Yanılıyorsun, eğer bu ova kadar sonsuz olmasaydın, onun bu kadar sonsuz olduğunu bilemezdin. Eğer bu dağ kadar büyük ve yüksek olmasaydın, bu dağa asla tırmanamazdın.'' ''Anladım.'' dedi Ali. Aslında yaşlı çerçinin söylediklerinden bir şey anlamamıştı. Fakat onunla bu kez tartışmak niyetinde değildi. Aklı fikri şapkadaydı. Büyülü şapkada. Sözü dolaştırıp şapkaya getirmek istiyordu. ''Size ısmarladığım şapkayı getirdiniz mi?'' ''Hangi şapkayı?'' ''Hani bana satacağınız şapka vardı ya, onu.'' ''Ha, o mu? Henüz yapmaya fırsat bulamadım. Ama da uzun sürüyormuş.'' Kolay değil. Büyülü bir kıvılcımdan söz ediyoruz. Oluştuktan sonra bütün sorunlarının çözülmesine yardım edecek. İyi hoş da benim o kadar zamanım yok ki, daha ne kadar bekleyeceğim? Bu sana bağlı. Neden bana bağlı olsun ki? Onu yapan sensin. Hayır, şapkayı yapan ben değilim, sensin. Herkes kendi sihirli şapkasını yaratır. Sakın bunu unutma. ''Madem herkes kendi sihirli şapkasını yaratıyor, sen ne diye şapka satıyorum diye ortalıkta geziniyorsun? Buraya ben gelmedim, unuttun galiba. Beni çağıran sensin. Seni çağırdığımı hatırlamıyorum. İstemiyorsan giderim hemen. Bu senin düşün. Dur hele, nereye gidiyorsun? Başka düşlere. İyi ama daha şapkamı vermedin bana. Kim bilir, belki de vermişimdir. Hadi hoşça kal delikanlı.'' Ali güle güle diyemeden gitmişti aksakallı çerçi. Hep böyle yapıyordu. Hoşça kal bile demeden kayboluyordu birden. Canı sıkıldı Ali'nin. Yatağında bir sağa bir sola döndü sıkıntıyla. Uzaklarda bir yerlerde horozlar ötüyordu. Gözlerini açtı. Duvardaki saate baktı. Kalkması gerekiyordu. Yatağından çıktı. Okula gitmek üzere hazırlanırken düşünde gördüğü aksakallı çerçeği düşündü. Annesinin hazırladığı yoksul sofrada, okul yolunda, ders esnasında, teneffüslerde, arkadaşlarıyla oynarken aklında tek şey vardı. Büyülü şapka. 1. ayrımın sonu, sayfa 18.